Osmanlı İmparatorluğu nasıl kuruldu? Soru 1. Cağber Kalesi'nin yakınlarındaki türbede yatan Süleyman Şah kimdir? 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi'nin 9. maddesi gereğince Cağber Kalesi ve Kuzeybatı eteklerindeki Türk mezarı diye anılan türbenin bulunduğu bölge 8.797 metrekare Anadolu Türkler için manevi bir önem taşıdığı için Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti toprağı sayılan bu bölgede bulunan jandarma karakolu Türk bayrağını dalgalandırmaktaydı. 1974 yılında Tabya Barajı'nın suları altında kalacağı anlaşılan mezar, Suriye ile yapılan anlaşma uyarınca kuzeydeki Karakozak mevkiine nakledilerek yeni bir türbe yapıldı. Burada yatan Süleyman Şah'ın kim olduğu belli değildir. Aşık Paşazade, Neşri, Oruç gibi bir kısım Osmanlı tarihçileri, Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın Urfa tarafında bulunduktan sonra Fırat'ı geçerken boğulduğunu ve Cağber Kalesi'ne gömüldüğünü anlatırlar. Enveri ise bu Süleyman Şah'ın Türkiye Selçukluların kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah olduğunu belirtir. Selçuklu tarihinin önemli uzmanlarından Osman Turan ise Cağber Kalesi'nde yatan kişinin Kutalmışoğlu Süleyman Şah olmadığını belirtir. Kutalmışoğlu'nun mezarı Halep kapısındadır ve o öldüğünde Cağber Kalesi Selçukluların eline geçmemişti. Osmanlı tarihlerindeki nehri geçerken boğulma ile ilgili rivayetler de Süleyman Şah'a değil oğlu Kılıç Arslan'ın Habur Irmağı'nda boğulmasına uygundur. Anadolu'nun fatihleri olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve Kılıç Arslan hakkındaki Anadolu Türkleri arasında yaşayan hatıralar, Osmanlılar intikal etmiş, bu yüzden bazı Osmanlı tarihçileri Süleyman Şah'ı kendi ceddleri gibi kabul etmişlerdir. Ancak son yapılan araştırmalara göre Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah değil, Gündüz Alp isimli birisidir. Enveri, Karamanlı Mehmet Paşa, Ahmedi gibi Osmanlı tarihçileri Osman Gazi'nin dedesi olarak Gündüz Alp ismini verirler. Öyleyse Cağber Kalesi'nde yatan kimdir? Bu sorunun cevabını bugün için verebilecek durumda değiliz. Belki de burada yatan Süleyman Şah, Osmanlıların atalarından birisidir. Orhan Bey'in oğluna Süleyman adını vermesi, ataları arasında bu isimde birisinin olabileceğini düşündürtmektedir. Soru 2. Osmanlı İmparatorluğu hangi tarihte kuruldu? Geleneksel Osmanlı tarih yazıcılığı, 1299 yılında Selçuklu hakimiyetinin sona erdiğini ve Osman Gazi'nin bu tarihte bağımsız olduğunu kabul eder. İlk büyük Osmanlı tarihini yazmış olan Hammer'de, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış tarihi olarak 1299 yılında esas alır. Türkiye Selçukluların yıkılmasıyla Osmanlı Beyliği'nin bağımsız kaldığını ileri sürerek 1299'u imparatorluğun kuruluş tarihi olarak belirtir. Ancak Türkiye Selçuklu tarihi üzerine yapılan araştırmalar bu devletin 1318'e kadar devam ettiğini ortaya çıkarmıştır. Aşık Paşazade tarihine göre 1299'da Yarhisar, Bilecik, İnegöl ve Yenişehir fethedilmişti. Rivayete göre o zaman Osman Gazi kendi adına hutbe okutarak bağımsızlık iddiasında bulundu. Bu şehirlerin fethi Osmanlı tarihi açısından önemlidir. Ancak fethi tarihleri tam olarak belli değildir. Osmanlı tarihleri bu aşamada Osman Bey'i Anadolu'daki diğer Türkmen beyleri gibi bağımsızlığa hak kazanmış, kendi adına hutbe okutabilecek bir İslam hükümdarı gibi göstermeye çalışırlar. Araştırmacılar da Osmanlı tarih yazıcılığındaki bu geleneği izleyerek imparatorluğun kuruluş tarihi olarak 1299'u kabul etmişlerdir. Osmanlı tarihi üzerine yazılmış birçok kitapta 1299 imparatorluğun kuruluş yılı olarak zikredilir. Ancak bu tarih bugün tartışmalıdır. 1299'da Osmanlı tarihi için çok önemli bir hadise yoktur. Alternatif olarak Osman Gazi'nin beyliğin başına geçtiği 1281 yılının kuruluş tarihi olarak kabul edilebileceği iddiaları vardır. Halil İnalcık, Osmanlı tarihinin ilk devirlerindeki dönüm noktasını 27 Temmuz 1302'de Bizans'la Osman Gazi komutasındaki Türkmenler arasında meydana gelen Koyunhisar Savaşı olarak kabul eder. Bu savaştan önce Osman Bey, Bursa ve Kocaeli bölgesindeki Türkmen beyleri arasında benzerleri arasında birinci konumundaydı. Ancak Koyunhisar Savaşı'nda Bizans kuvvetlerine karşı kazandığı zafer Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bir bey durumuna getirdi. Bu savaş Osman Gazi'ye bir hanedan kurucusu karizması kazandırdı. Bu yüzden 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Hanedanı'nın Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kesin kuruluş tarihi olarak kabul etmek 1299'a göre çok daha doğru olacaktır. Soru 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş devri hakkında bilgi veren hangi kaynaklar vardır? Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesine çıktığı 13. yüzyılın sonlarıyla 14. yüzyılın başlarına ait kaynak eserler son derece azdır. Bu tarihlerde eserlerini kaleme almış 3 Bizans tarihçisi Pasimenes, Nisiperos, Kantakynesos ile 3 Arap seyyahı ve Arap coğrafyacısı İbn Battuta, İbn Said el-Umari vardır. Bunların da eserlerinde Osmanlı Beyliği hakkında verdikleri bilgiler son derece azdır. Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında yazılmış bir Türk tarihi yoktur. 15. yüzyılın başlarında yazılmış olan Yahşi Fakih Menakıbnamesi ise bugün mevcut değildir. Yahşi Fakih, Orhan Gazi'nin imamı İshak Fakih'in oğludur. Eserini yazarken babasının şahit olduğu ve duyduğu hadiseleri kullanmış olmalıdır. İlk devirlere ait önemli bilgiler veren bir tarih kaleme almış olan Aşık Paşazade, 1413 yılında Gebze'den geçerken hastalanmış ve Yahşi Fakih'in evinde misafir olmuştu. Burada Yahşi Fakih'in yazdığı kitabı görüp okudu. Kendi tarihini yazarken de bu bilgileri kullandı. Bu menakıbname, Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarına ait bilgi veren anonim Tevarih-i Ali Osmanlılara da kaynak olmuştur. Bugün elimizde mevcut en erken Osmanlı tarihi 15. yüzyılın başlarında yazılmış olan Ahmedi'nin İskendernamesidir. Yine bu dönemlerde yazılmaya başlanmış olan anonim Tevarih-i Ali Osmanlılar vardır. Osmanlı tarihine ait teferruatlı bilgi veren asıl eserler 15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç tarihleridir. Özellikle Aşık Paşazade tarihi Yahşi Fakih Menakıbnamesini kullandığı için teferruatlı bilgi vermektedir. Ancak Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ait bilgi veren bu eserleri güvenilmez bulanlar da vardır. Colin Imber bu tarihlerdeki bilgilerin hemen hemen tamamının hayal ürünü, bu yüzden de Osmanlı tarihinin başlangıcının bir kara delik olduğunu belirtir. Bu deliği doldurmak için yapılan girişimlerin yalnızca yaratılan masalların sayısını artıracağını söyler. Feridun Emecen ise Osmanlı tarihinin ilk dönemlerini çalışacaklar için tekrar tekrar bu kaynaklara başvurmaktan başka çare bulunmadığına dikkat çeker ve Osmanlı tarihiyle ilgili çalışmalarda ortaya atılacak yeni fikirleri bile bile dipsiz kuyu doldurmaya çalışma gibi ümitsiz bir uğraş olarak görmekten ziyade kör kuyu atılan taşlarla doldurabilme beklentisi olarak mütalaa etmenin daha umut verici bir yaklaşım olduğunu bildirtir. Colin Imber'e göre Aşık Paşazade, Bursa bölgesindeki yer isimlerden hareketle bir Osman Gazi efsanesi meydana getirdi. Osman Gazi'nin arkadaşları olarak anlatılan Köse Mihal, Turgut Alp, Kunur Alp, Akça Koca, Kara Mürsel ve Hasan Alp'in gerçekte var olmadıklarını, folk etimolojinin ürünleri olduklarını belirtir. İmber'in bu teorisi Halil İnalcık, Rene Belediküoğlu gibi tarihçiler tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Osmanlı arşiv kayıtlarından ve saha araştırmalarından bu tarihi şahsiyetlerin izleri tespit edilmiş ve Aşık Paşazade tarihinde anlatılan olayların belli bir gerçeklik payı taşıdığı ortaya çıkarılmıştır. Soru 4. Osmanlı Beyliği hangi sebeplerden büyüyerek bir imparatorluk haline geldi? Osmanlı Beyliği'nin 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da mevcut olan beyliklerin içerisinde gerek toprak, gerekse insan potansiyeli açısından en küçüklerinden birisi iken, onların arasından nasıl sıyrılıp büyük bir imparatorluğa dönüştüğü devamlı tartışılan ve merak edilen konulardan birisi olmuştur. Osmanlı tarihçileri çeşitli teorilerle bu konuyu açıklamaya çalışmaktadırlar. 20. yüzyılın başlarında Herbert Adams Gibbons adlı bir tarihçi, Osmanlıların Marmara bölgesinde bulunan Rumlarla karışarak yeni bir millet meydana getirdiklerini ve bu insan potansiyelinin de imparatorluğun doğuşuna sebep olduğunu ileri sürdü. Bu teori Fuat Köprülü, Paul Wittig, Frederick Kiese gibi tarihçilerden büyük tepki aldı ve reddedildi. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu meselesinin 13. ve 14. yüzyıllar Anadolu tarihi çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgular. Paul Wittig ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda en önemli faktörün gaza fikri olduğunu üzerinde durur. Wittig'e göre gaza kavramı, Osmanlı Beyliği'nin yegane varoluş sebebi savaşçılar için de tek motivasyon kaynağıydı. Bu teoriye Colin Imber, Rudi Paul Lindner gibi tarihçiler çeşitli eleştiriler yönelttiler. Bu tarihçilere göre Osmanlı Bey'in ilk devirlerde Gaza ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Komşuları olan Rumlarla dostane ilişkilerini, heterodoks unsurlara müsamahalarını ve sınırdaş oldukları Müslüman beyliklerle savaşmalarını buna delil olarak gösterirler. Feridun Emecen ve Cemal Kıvadar'ın yaptığı araştırmalar ise Witt'teki eleştirinin fikirlerinin tersine Gaza fikrinin 14. yüzyılda var olduğunu ortaya çıkardı. Gaza kavramının Witt'tekin ileri sürdüğü ölçüde olmasa da Osmanlı Beyliği'nin fütuhat yoluyla büyümesinin en önemli faktörlerinden birisidir. Halil İnalcık, Osmanlı Beyliği'nin büyümesini açıklarken doğudan mütemadiyen devam eden Türkmen göçü ve Gaza fikrinin üzerine durur. Moğol baskısı sonucu önce Kafkaslardan Doğu ve Orta Anadolu'ya, daha sonra da Orta Anadolu'dan Batı'ya göç etmek zorunda kalan yüz binlerce Türkmen, Ege bölgesini ele geçirerek burada Gazi Türkmen beyliklerini kurmuşlardı. Türkmenler arasında bu devirde mevcut olan Gaza ruhunu Batı Anadolu'daki Germiyan, Aydınoğullu, Menteşe, Karesi, Hamit ve Saruhan beylikleriyle Karadeniz bölgesindeki Çobanoğlu Beyliği yaşatıyorlardı. Bu beylikler hem Gaza adına Hristiyanlarla savaştılar hem de fethettikleri bölgelere doğudan gelmeye devam eden Türkmenleri yerleştirdiler. 13. yüzyılın sonlarında Sakarya bölgesinde Gaza'nın temsilcisi olan Çobanoğulları Bizans'la barış yaparak Gaza'yı bıraktı. Bundan sonra ise bölgede Bizans'a karşı Akınların liderliğini daha önce Çobanoğullarına tabi olan Osman Gazi aldı ve şiddetli bir Gaza faaliyetine başladı. Osman Gazi'nin Gaza'yı son derece atılgan tavırla sürdürmesi onun gazilerin gerçek önderi durumuna yükseltti. 1302 yılında Bizans'a karşı kazandığı Koyunhisar Savaşı onun sınır boyunda bulunan Türkmenler arasındaki gazi şöhretini arttırdı. Değişik bölgelerden gelen gaziler akın akın onun bayrağı altına koştular. Daha sonraki yıllarda Batı Anadolu'da meydana gelen gelişmeler de Osmanlıların lehine oldu. 1320'li yıllarda Batı Anadolu'da Gaza'yı sürdüren beyliklere karşı teşkil edilmiş Haçlı donanmasının baskısı sonucu Karesi, Menteşe gibi beylikler Haçlılarla anlaşarak Gaza faaliyetlerini bıraktılar. Gaza bayrağını taşıyan son beylik olan Aydınoğulları da Umur Bey'in Hristiyanların eline geçmiş olan İzmir'i geri almaya çalışırken şehit olması sonucu devre dışı kaldı. Böylece Osmanlılar Hristiyanlara karşı sürdürülen Gaza faaliyetlerinde tek başına kaldılar. Osmanlıların gittikçe genişleyen Gaza faaliyetleri doğudan gelmeye devam eden Türkmen kitlelerini onların bayrağı altına soktu. Bu savaşçı potansiyeli de Osmanlı Beyliği'nin fütuhat yoluyla büyümesini sağladı. Soru 5. Osmanlılar hangi boya mensupturlar? Osmanlıların Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun kayı boyundan oldukları kabul edilir. Ancak bu mesele tarihçiler arasında derin tartışmalara sebep olmuştur. Paul Wittek, Osmanlıların 2. Murat'tan itibaren Oğuz şeceresinde şerefli bir yer sahibi olmak için böyle bir geleneğin vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduklarını ileri sürerek kayı kökenini kabul etmez. Zeki Velidi Togan ise Osmanlıların bir Moğol kabilesi olan Kaylardan olduğunu iddia eder. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait önemli çalışmalar yapmış olan Fuat Köprülü ise Osmanlı Hanedanı'nın kayı boyundan olduğu fikrindedir. Nitekim Osmanlı arşivinde yapılan çalışmalar sonucunda da Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bölge civarında Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Kütahya, kayı boyuna mensup cemaatlere rastlanmıştır. Osmanlılar Moğol baskısı sonucu Batı Karadeniz ve İç Ege civarlarına gelip burada bölünmüş olan büyük bir kayı aşiretinden ayrılmış grup olmalıdır. Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu aşiret ise kayılardan Karakeçiler olarak kabul edilir. Ancak bu husus imparatorluğun son zamanlarında tarih yazıcılığına girmiş ve bilhassa 2. Abdülhamit zamanında ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu durumun tarihi gerçeklerle bağlantısı vardır. Feridun Emece'nin dikkat çektiği 1673 tarihli kayıtta Karakeçilerin Söğütlü perakendesinden olduğu belirtilmektedir. Bu bilgi de Karakeçilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdek coğrafyasının olduğunu ortaya koymaktadır. Soru 6. Osman Gazi'nin gerçek ismi nedir? Moravcik, Bizans kaynaklarının hareketle 14. yüzyılda Osmanlı'nın devlet ve hanedanı adını veren kişiyi Ataman olarak tanıdıkları, bu ismin ya Arapça kökenli Osman adının Türkleştirilerek halk ağzına bu duruma getirildiği ya da daha büyük bir ihtimalle babasının Ertuğrul, kardeşlerinin Gündüz, Savcı, oğlunun Orhan gibi tam Türkçe adlar taşıdıklarını göz önüne alarak onun adının da aslen Ataman olduğunu fakat İslam medeniyetinin tesiriyle Osman şekline büründüğünü iddia etmişti. Daha sonra Adnan Erzi de o devirlere ait bazı kaynaklarda Osman adının Tuman ve Ottoman şekillerinde görüldüğünü belirtip, Moravcik'in iddiasına yaklaşarak Osman Gazi'nin gerçek isminin bunlardan birisi olduğunu ileri sürdü. Ancak her iki iddia da tarihçiler arasında tasdik görmedi. Orhan Gazi devrinde Anadolu'yu dolaşan Seyyah İbn Batuta ise Osman Gazi Osmancık olarak zikreder. Soru 7. İlk para kimin zamanında darp edildi? İlk Osmanlı parası 1327 yılında Orhan Bey tarafından bastırılmış olarak bilinmekteydi. Para bağımsızlık alametlerinden birisi olduğundan ilk Osmanlı parasının kimin zamanında bastırıldığı son derece önemlidir. Bazı anonim Tevarihi Ali Osmanlar ve Hadidi tarihinde Osman Gazi'nin para bastırdığı yönünde bilgiler mevcuttu. Ancak daha sonraki tarihlerde Osmanlı tarihlerinde zikredilen para basımı ile ilgili bilgiler de bu husus için yeterli delil olamazdı. Bu parada bulunamamıştı. İbrahim Artuk 1980 yılında Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Sempozyumuna sunduğu bir tebliğ ile bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir parayı ilk Osmanlı parası olarak takdim etti. Üzerinde tarih bulunmayan bu paranın 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da Moğol hakimiyetinin sarsıntıya uğradığı yıllarda darp edilmiş olabileceği tahmin edilmişti. Ancak bu para bazı tarihçiler ve numizmatlar tarafından kabul görmedi. Halil İnalcık bu paranın sahte olduğu, Osman Gazi'nin Moğolların daha önce Eşrefoğullarına ve diğer birliklere yaptıkları sert muamelelerden dolayı para bastırmaya cesaret edemeyeceğini belirtir. Osmanlı sikkeleri üzerine sistematik bir araştırma yapan Slobodan Sreçković de bu parayı incelemiş ve Osman Gazi tarafından bastırılmış olamayacağının neticesine varmıştır. Numizmatik açıdan bu sikkede birçok meseleye rastlanılmaktadır. Paranın ön ve arka yüzleri iki farklı hakkanın para kalıbı yapan kişi elinden çıkmıştır. Bu paranın iki tarafına da isim bulunması ve harekeli olması anlaşılamayan bir husustur. Para üzerindeki durube, basıldı kelimesi daha sonraki sikkelerde eğer darp yerinin adı verilirse kullanılmıştır. Bunda darp yeri belirtilmemekle birlikte bu ifade vardır. Osmanlı sikkelerinde 1. Murat zamanında kullanılmaya başlanan harekelemenin bu akdede de görülmesi tuhaf bir durumdur. Sreçković'e göre bu sikke Gazan Mahmud Han'ın 1295-1304 çift dirhemi örnek olarak hazırlanmıştır. Ancak ağırlık ve standart açısından o paralara benzemez. 6,5 krat olan Osman Gazi'nin parasının ağırlığı da bir meseledir. Didrik Schneiderbeck'in İlhanlı devrindeki paraların ağırlıklarındaki değişimle ilgili bir araştırması bu krattaki paraların ancak Hicri 723 yılından sonra basılmaya başlandığını göstermektedir. Yukarıdaki bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere elimizdeki para tarihi durum ve devrim paralarının tarihi gelişimine uygun değildir. Bu yüzden İbrahim Artuk'un bulduğu akçe Osman Gazi tarafından darp edilmemiştir sonucuna varıyoruz. Amerika ve İngiltere'de Osman Gazi'ye ait başka paraların olduğu da ileri sürülmektedir. Ancak bunlarla ilgili bir inceleme yapılmadığından sahte mi, gerçek mi oldukları konusunda bir bilgimiz bulunmamaktadır. Soru 8. İlk Osmanlı başkenti neresidir? Osman Gazi 1288'de Karacahisar'ı fethettiğinde burayı kendisine merkez edinmişti. Osmanlı Beyliği'nin ilk merkezi Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta sert bir tepe üzerinde bulunan ve bugün mevcut olmayan Karacahisar Kalesi'dir. Bugün bu bölgede Osmanlı tarihinin ilk devirlerini aydınlatmak amacıyla Halil İnalcık'ın yönlendirmesiyle kazılar yapılmaktadır. 1299 yılında beyliğin merkezi yeni fethedilen Bilecik'e ardından da Yenişehir fethedildiğinde buraya kaydırıldı. Bursa 1326 yılında fethedilinceye kadar Yenişehir Osmanlı Beyliği'nin merkezi olarak kaldı. Soru 9. Orhan Gazi'nin annesi kimin kızıdır? Osmanlı tarihleri Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'in annesinin Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun olduğunu belirtirler. Böylece Osmanlı Hanedanı ile Şeyh Edebali arasında soy birliği oluşturulmaktadır. Ancak İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın yayınladığı Orhan Gazi'nin 1324 tarihli vakfiyesinden Mal Hatun'un Ömer Bey isimli birisinin kızı olduğu ortaya çıkmıştır. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun olup muhtemelen Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin'in annesidir. Orhan Gazi'nin dedesi olan Ömer Bey de Kastamonu'nun batısında küçük bir beylik kurmuş olan Umur Bey olabilir. Bu beylik Osmanlıların ilk ilhak ettiği yerdir. Soru 10. Osman Gazi hangi tarihte öldü? Bazı tarih kitaplarında Osman Gazi 1324 yılında Bursa'nın fethinden önce ölmüş olarak gösterilir. Ancak Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, İsmail Hami Danışment gibi tarihçiler Osman Gazi'nin 1326 yılında Bursa'nın fethinden 6-7 Nisan 1326 sonra öldüğü kanaatindedirler. Orhan Gazi babasının hastalığı sebebiyle onun ölümünden önce 1324 yılında beyliğin idaresini eline almıştır. Bu durumda 1324 yılında Osman Gazi'nin öldüğü kanaatinin doğmasına sebep olmuştur.